Ayrım 30, Hakikat Meydanı, Işık Taşı 4, Christian Jacques, Sayfa 361, 59. Bölüm. Altı parmak çölü avucunun içi gibi tanıyordu. Her ayağında fazladan bir parmağı olduğu, bu özelliği de yasa ve iman tanımaz bir iblis olarak görüldüğü için Libyalı izcilerin başına getirilmişti. Düşman bir ortamda hayatta kalabilmek için hiç gevşememek, uyurken bile dikkatli olmak gerektiğini biliyordu altı parmak. Batı Tepe yaklaşırken en az kendi kadar tehlikeli savaşçılardan kurulu Mısır polis birliklerinden 20 kez kurtulmuştu. Kendini yenilmez görüyor, ulusuna yaptıkları hakaretleri Firavun'un kullarına pahalıya ödetmekten başka bir şey düşünmüyordu. Doğru, Tanrı Amon'un General Mehi komutasındaki güçlü birliklerce korunan Vardıklı kentine karşı genel bir saldırı yapmanın henüz zamanı değildi. Hücuma geçmeden önce düşmanın ileri karakollarının yerini belirlemek gerekecekti.
''Ateş yakabilir miyiz şef?''
diye sordu sağ kolu. Oradaki tepeciğin ardında dünkü korları kullanarak
''İşte bu zor.
Ne demek istiyorsun?''
''Dünkü korlar dünkü kampta kaldı.''
Altı parmak adamı tokatladı. ''Sana korları toplamanı söylemiştim.'' İzci bıçağını çekti.
''Kimse bana böyle davranamaz.''
''Zavallı salak, Mısır polisi için böyle bir iz.'' Bir ok yere iki adamın arasına saplandı. Kalın bir ses herkesi olduğu yere çiviledi.
''Nöbetçilerinizi esir aldı. Kaçmaya ya da direnmeye kalkışmayın. Yoksa kal bura dönersiniz.''
İşkence, sonra da sorgusuz sualsiz idam. Onları bekleyen buydu işte. Altı parmak dövüşmeye can atıyordu ama polisler çok yakınındaydı. En ufak bir hareket Libyalı'nın delik deşik olması için yeterliydi.
''Bağlayın şunları!'' dedi doktor.
İpler etlere gömüldü. Altı parmağın yardımcısı acıyla yüzünü buruşturdu.
''Adın ve burada bulunmanın nedeni?'' diye sordu doktor.
Duruşuyla önderleri olduğunu belli eden altı parmağı. Libyalı bilginin sakalına nişan alarak tükürdü. Bir iki elinin tersiyle sakalını sildi.
''Bırakın da dersini vereyim.'' dedi komutan.
''Şiddet istemiyorum.''
''Kiminle konuştuğunuzun farkında bile değilsiniz.''
''Bu haydudun adı altı parmak.'' diye açıkladı gözlerini Libyalı'nın ayaklarından ayırmayan bir polis memuru. ''Dediklerine bakılırsa en iyi izcilerden biriymiş. Harika bir av.'' ''Onunla yalnız kalmak istiyorum.'' dedi doktor.
''Dikkatli olun.'' diye uyardı bilgini polis komutanı uzaklaşırken. Altı parmak şaşkınlıkla doktori süzdü. ''Sen asker değilsin.''
''Hayır, arabalıcıyım.''
''Yeni bir işkence geliştirdinse hiç durma. Ne olursa olsun hiçbir şey söylemeyeceğim.''
''Oysa benim sana söyleyeceğim çok önemli şeyler var. General Mehi kesin gizlilik içinde şeflerinden biriyle görüşmek istiyor.''
''Benimle alay ediyorsun.''
''Buluşma 3 yeni ay sonra gece yarısında Ceylan Vağası'nın çıkışındaki terk edilmiş kuyuda gerçekleşecek.''
''Libyalıların bu kadar basit bir tuzağa düşeceklerini sanıyorsan.''
''Generalin yanında sadece birkaç çöl devriyesi olacak, ordusu değil.'' ''Bunu kolaylıkla anlarsın. Şefin de öyle davransın. Yoksa buluşma falan olmaz. İnan bana bu buluşmadan kazanacağınız çok şey olabilir. General müstakbel müttefiklerine karşı çok cömerttir.''
''Müstakbel müttefikleri?''
diye tekrarladı altı parmak şaşkınlıkla.
''Mehi size bir görev vermek istiyor, karşılığını da ödeyecek.''
Para hırsı bir an içinde olsa şaşkınlığın önüne geçti.
''Yalan söylüyorsun.''
''Mesajı iletmeniz için seni ve adamlarını serbest bırakacağım.''
''Bizi serbest mi bırakacaksın? İmkansız.''
Doktor polislere döndü.
''Libyalıları çözün, gitmelerine izin verin.''
Komutan bir sığır sineği tarafından sokulmuşçasına irkildi, sakallını karşısına dikildi.
''Söz konusu olamaz, bütün katiller idamla cezalandırılacak.''
''Hiç anlayamadınız değil mi komutan?''
''Anlayacak ne var?''
''General Mehi bu bir avuç izciyle ilgilenmiyor.'' dedi doktor alçak sesle. ''Onun istediği şeflerini yakalamak. Bunun için de iyi düzenlenmiş bir tuzak şart. Zaten o tuzağın en önemli parçalarından biri olacaksınız.''
Hem hoşuma gidiyor hem de gitmiyor dedi Brun Fenet sonunda. Güçlü nahut kazmasını yere bıraktı, alnındaki teri sildi. Biraz daha kesin konuşsan.
Kaya kabule hazır, kireç olabileceklerin en iyisi ama mezarın yeri hiçbir şey istemeyen bir kadın gibi.
Boşanman hala beynini kemiriyor dedi İpuy. Artık karını unut, o zaman hayatın yaşanmaya değer olduğunu göreceksin.
Fenet göğsünü şişirdi. Kişisel sorunlarım ile mesleki görevlerimi asla karıştırmadım. Seni araştırmacı olarak adlandırdıklarına göre bilmen gerekirdi.
Kadın hikayeleri en sağlam elleri bile bozar dedi Nahut.
İlgisiz atasözleri uyduracağına eline çekicini ve kalemini alsan daha işimize yarardın.
Bazıları gevezelik eder, bazıları da çalışır dedi İpuy büyük kazmayı temizlerken.
Sen Tavsert'in mezarından ayrıldığına pişmansın diye açıkladı görüşünü Fenet.
Araştırmacı aletini dikkatle yere bırakıp meslektaşını süzdü.
İnsanlar iki sınıfa ayrılır, aptallar ve diğerleri. Korkarım sen birinci sınıfa giriyorsun. Ustabaşı üçümüzü bu araştırma işiyle görevlendirerek bize olan güvenini gösterdi. Ben de bundan gurur duyuyorum.
Bana aptal dedin değil mi?
Daha dinlenme zamanı değil diye araya girdi Nahut. Gevezeliğinize sonra devam edersiniz.
Güçlü Nahut koridoru kazmaya devam etti. Göz ucuyla birbirlerini kollayan öteki ikisi ona katıldı.
Biraz daha sağa dedi ustabaşının verdiği plana kesinlikle uymaya çalışan Fenet.
Tuhaf. Ne oluyor?
Taşın yankısı değişti.
Bir bakayım.
Fenet geniş bir kalem aldı eline.
Haklısın, sanki inceymiş gibi. Planına bir daha bak.
Hata yapmış olamayız, doğru yöndeyiz.
Öyleyse devam edelim.
Hakikat meydanının üç hizmetkarı işlerine yeni bir heyecanla sarıldı. Tavsert'e ayrılmış şantiyede inanılmaz bir hızla ilerleyen meslektaşlarıyla yarışamamakla birlikte küçük bir ekibin bile şaşırtıcı sonuçlar alabileceğini kanıtlayacaklardı onlara. Nahtın kazması aleti kırmadan engeli yıkacak bir güçle indi. Ne var ki kazmanın ucu öyle derine saplandı ki taş yontucunun dengesi bozuldu. Neredeyse kazmanın sapını elinden bırakacaktı.
Sana ne oluyor diye sinirlendi İpuy. Bahse girelim, biz sırtımızı çevirince içki içtin.
Naht öfkeyle doğruldu. Saçmalamayı bırak. Böylesi ilk kez başıma geliyor.
Burası lanetli, başka bir açıklaması yok.
İpuy kazmanın açtığı yarığın üzerine eğildi.
Çevrede en ufak bir kötülük yok, sadece mağara gibi bir şeyi deldin.
Fenet yarığa meşaleyle yaklaştı. Deliği genişletelim. Nahut ikiletmedi. Uzun çabalar sonunda inceleyicinin geçebileceği kadar büyüttü yarığı.
Ne görüyorsun diye sordu Fenet.
Başka bir geçit. Tırmanmam gerek.
Dikkatli ol.
Endişelenme.
İpuy birkaç dakika kayboldu. Bu süre arkadaşlarına çok uzun geldi. Yeniden göründüğünde araştırmacının yüzü bembeyazdı.
İnanılır gibi değil. Firavun Amenmes'i mezarına çıktık.
60. bölüm.
Durum ciddiye benziyor dedi kurtarıcı Şetpanebe.
Setnaht'ın mezarını kazan o üçü seni istiyor.
Ustabaşı açık havaya çıktı. Bir sorun mu var Fenet?
Bir felaket demek daha doğru. Senin yaptığın planı izleyerek Amenmes'in ebedi istirahatgahının içine düştük.
İmkansız.
Ama gerçek diye yakında araştırmacı İpuy.
Panepemen mezarın başına gitti. İpuy'un abartmadığını anladı.
Ne yapacağız dedi yorgunluğunu gizlemeye çalışmayan Nahut.
Kazdığınız koridoru iyice tıkayın.
Şantiyeyi bırakacak mıyız?
Başka çare var mı?
Hiç hoşuma gitmemişti diye hatırlattı Fenet. Hiç hoşuma gitmemişti.
Şikayetlerini sonraya sakla diye araya girdi Nahut. Şimdilik tıkamaya bakalım.
Zanaatkarlar ağır bir sessizlik içinde geçide tırmanıyordu. Panep önden gidiyor, ötekiler peşinden yetişmekte zorlanıyordu. Yukarıya vardığında sanki dünyada başka hiçbir şey yokmuşçasına batan güneşe baktı. Zanaatkarlar tek bir söz bile etmeden yemeğe oturdular. Sadece Kenhir gölgesiyle dağın bir bölümünü karartan dev adamın yanına gitme cesareti gösterdi.
Mezar günlüğünü yazmam gerekiyor Panep. Sizi engelleyen mi var? Herkes bu korkunç kazanın farkında. Ben de olanları kaydetmek zorundayım.
İşinizi yapın Kenhir. Maalesef yeterli olmayacak.
Başka ne gerekiyor? Ustabaşı Lonca'nın kurallarının üzerinde değildir. Yaptığın hatanın ağırlığını göz önünde bulundurarak Lonca mahkemesini toplamam gerekiyor.
Panep Kenhir'e döndü. Beni mi yargılayacaksınız?
Ya mahkeme seni aklar, sen de Lonca'nın çalışmalarını yönetmeye devam edersin ya da suçlu bulunur ve çekilmeye mahkum olursun.
Mezar katibinin sözlerini uzun bir sessizlik izledi.
Mahkemenin karşısına çıkmayacağım dedi Panep sonunda. Duruşmanın sonucunu şimdiden biliyorum çünkü. Tek sorumlu benim, dolayısıyla da tek suçlu.
Ustabaşının güçlü sesini duyan zanaatkarlar yemeği bırakmış kulak kesilmişlerdi.
Böyle davranma diye öğüt vermeye çalıştı mezar katibi. Herkesin hayranlığını kazanmış olduğunu biliyorsun.
Görevden alınmanla sonuçlanacak bir hayranlık. Bir güneş ülkesinde yaşıyorsunuz ama güneşin ışıldamasına dayanamıyorsunuz. Siz ve ben aynı kumaştan dokunmadık. Sizin aradığınız rahat, güvenlik ama yaz ışığının yüreğinizi doldurmasını kabul edemiyorsunuz. Yarın köye dönecek ve yeni bir ustabaşı seçeceksiniz.
Tüm zanaatkarlar ayaklandı.
Ne yapmayı düşünüyorsun diye sordu Kenhir endişeyle.
Zirvenin havasını solumayı, ateşiyle yanmayı.
Dev adamın yüzü öylesine sertti ki kimse itiraza yeltenmedi. Panep geçitteki köyden çıkarken güçlü nağıt peşinden yetişti.
Oradan canlı dönemezsin. Lonca'dan kovulacağıma göre ne önemi var?
Mahkeme daha karar vermedi ki.
Yaptığım hata cinayetten de beter. Hiçbir zanaatkar tersini söyleyemez. Onun için zirveden adalet isteyeceğim.
Eğer zirve Panep'i aklarsa dedi Alim Tuti, ekip şefimiz ve ustabaşımız olarak kalır. Kenhir'in başı eğilmişti. Zirvenin geçmişte kimsenin hatasını bağışlamadığını iyi biliyordu. Cesur Panep'in gönye ve cetvel kurulunun karşısına çıkması çok daha iyi olacaktı. Çünkü bu topluluk onun iyi niyetini mutlaka göz önüne alırdı. Oysa Panep yarım ölçülerin adamı olmamıştı hiç. Ustabaşılıktan sade zanaatkarlığa inemezdi. Zirvenin kavurucu ateşinin karşısına çıkmakla bizzat tanrısal güçlerce hatasından arındırılmak ve tüm sanatını ifade etmeye karar verdiği Tau Sert'in ebedi istirahatgahını yaratmaya devam etmek istiyordu. Tamamlanacak eser insanın önüne geçtiğinden koşullar ne olursa olsun mezar katibi olarak Kenhir'in bir ustabaşı karşısında hoşgörülü davranması imkansızdı. Kuruluşundan beri hakikat meydanının kuralı buydu. Bu kural uygulanmazsa Lonca da olmazdı. Panep'in topladığı hayranlığı düşününce böylesine katı davrandığı için zanaatkarların nefretini çekeceğinden emindi Kenhir. Ama buna hiç mi hiç aldırmıyordu. Bu katılığı sayesinde tüm köyü koruyordu.
Sanırım zirvenin hükmünü beklerken evimizde dinleneceğiz dedi Çakal Unes öfkeyle.
Ya da Kenhir işleri eline almaya karar verir diye alay etti halat kasa.
Yaşlı katip sataşmalara cevap vermedi. Bastonuna dayanarak iniş yolunu tuttu. Kemikleri ağrıyordu. Her zaman gözlerini kamaştıran görkemli manzaraya bakmak bile gelmiyordu içinden. Bundan böyle Panep'in infazcısı olarak görülecek, bunca sevdiği köyden ayrılmak üzere emekliliğini istemek zorunda kalacaktı. Hiç olmasa mezar katibi görevine, görevlerin en nankörünü gerektiği gibi yapmış olmanın huzuruyla ölecekti.
İyi ama Panep kadar deneyimli bir çizimci, planı kopyalarken nasıl olur da böylesine korkunç bir yanlış yapardı. Firuze Kenhir'in bürosunun kapısının önünde duran güçlü Niyut'la karşılaştı.
Mezar katibinin Panep'i ölüme gönderdiği doğru mu?
Tabii ki değil. Zirvenin karşısına çıkmaya karar veren Panep, kimse onu zorlamadı.
Ama Kenhir onu mahkemenin karşısına çıkarmak istiyordu.
Göreviydi de ondan Firuze, ustabaşı korkunç bir hata yaptı. Bil ki aynı açıklamayı lekesiz uhabete de yaptım. Ne bir zanaatkâr ne de bir hator rahibesi kurallarımızın katılığını eleştiremez. Kocam sadece kuralı uyguladı. Bunun için onu kutlamaktan başka yapacak bir şey yok.
Neden ortaya çıkmıyor?
Çünkü üzgün ve bitkin, Panep'in kararına sevindiğini mi sanıyorsun? Mezar katibini daha fazla rahatsız etmenin bir yararı yok. O sadece görevini yaptı.
Kenhir'in genç karısının kararlılığından etkilenen Firuze geri çekildi ve bilge kadının evinin yolunu tuttu. Kızıl saçlı muhteşem kadın dev adamın ortadan kaybolabileceğini asla düşünememişti. Sanki hiç ayrılmamışlar gibi kollarının sıcaklığını, arzunun ateşini hissetti. Ateşli vücutları ilk karşılaşmalarından beri hiç dinmeyen yoğun bir birleşme yaşamış, Firuze Panep'i hiç aldatmamıştı. Oysa istediği erkeği kandıracak güzellikte özgür bir kadındı. Ne var ki dev adamın metresi olduktan sonra başka hiçbir tutkuya ihtiyacı kalmamıştı. Böylesine aşıkken loncanın ustabaşılığına yükselen o baş eğmez genç adam sırlarını anlayamadığı tuhaf bir büyü yayıyordu çevresine. Hayır, onu kaybetmek niyetinde değildi. Bilge kadın babası hakkında bilgi almaya çalışan küçük Selena ile konuşuyordu.
Daha tek başına çıktığı doğru mu?
Evet Selena.
Zirveye çıkıp tanrıçayı görmek mi istiyor?
İstediği o. Bilge kadının ona hiç yalan söylemeyeceğini bilen küçük kız düşünceye daldı.
Tamam, ciğer hastalıkları hakkındaki papirüsü okuyacağım.
Selena ışığın kütüphanesine çekildi.
Durumun ne kadar ciddi olduğunun farkında değil dedi Firuze.
Yanılıyorsun. Selena öylesine sakin, öylesine aldırmaz duruyor ki.
Hem zirveyi hem de babasını biliyor. İzin ver zirveye çıkayım Işık, Panep'e yardım edeyim.
Çok geç Firuze, o buluşmaya yalnız gitmeli. Hiç olmazsa biraz sebze çorbası için dedi güçleniyor koltuğuna büzülmüş oturan kendini.
Aç ya da susuz değilim.
Dertlenip aç kalarak Panep'i geri getiremezsiniz ki.
Tüm köy benden nefret ediyor.
Kendinizle barışık olduğunuza göre bunun ne önemi var?
Barışık, barışık, söylemesi kolay.
Güçlü Newt kaşlarını çattı.
Kendinizi neyle suçluyorsunuz?
Bilmiyorum ama sanki önemli bir ayrıntıyı kaçırmışım gibi. Biraz şarap ver.
Şarabın zihninizi açacağını mı düşünüyorsunuz?
Bilinir mi?
Newt kupanın dibine birkaç damla doldurdu. Kenhir bir türlü eline geçiremediği gerçeği kupayı başına dikerken yakaladı.
Bacaklarım beni yürütmeyecek kadar ağrıyor. Git burun fenedi bul ve Panep'in çizdiği planı alıp gelmesini söyle.
30. ayrımın sonu. Sayfa 371.